Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, müzikte iz bırakanlarda çok önemli, çok değerli bir ustamız var. Sayın Tolga Çandar, halk müziğimizin ustası, duayeni. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Ne iyi ettiniz de geldiniz.
Evet, evet.
Ama siz Ekrem Bey'le de bu müzik maceranızda bir yerlerde buluşmuşsunuz.
Evet, yıllar önce bir yerlerde buluşmuştuk.
Yolumuz kesişti.
Onlara gelmeden önce klasik sorumuzu yöneltmek istiyoruz.
Ama çok önemli bir soru o aslında.
Değil mi? Tabii. Nasıl başladı bu macera? Müzik macerası nasıl başladı?
Ondan öncesine
oturumlar. Valla Ekrem Hocam ne sen sor. Şimdi bu genetik olarak taşınabilir bir şey. Bunu Batılılar şey yapmışlar. Müzik beğenisi denen şey nasıl belirleniyor? Nasıl oluşuyor diye bir araştırma yapıyorlar. Dünyada bunu yapabilen iki ya da üç enstitüsü var. Bir tanesi şeyde Londra'da. Yani müzik toplumsal sınıflar gereği ile onun aracılığıyla belirlenebilen bir şey midir? Yani Taşra'da bir gecekondu mahallesinde yetişen bir çocuğun müzik beğenisiyle bir burjuva kültürüyle ve aristokrasi kültürüyle yetişen bir ortamda yetişen birinin müzik beğenisi değişebilir mi? Toplumsal yapılar bir şey değiştikçe. Yoksa bu genetik olarak kodlanan bir şey midir kuşaklar içerisinde? Yoksa başka şeyler, ekonomik nedenler, hepsi geçerli mi filan gibi böyle. Bunu araştırmışlar. Bunu araştırabilmek için kurdukları enstitü öyle bir yerlere gitmiş ki şimdi çok önemli işler yapıyorlar. Bir tarihte ben de bunu yapmaya çalıştım Türkiye'de. Fakat başaramadım açıkçası. İmkanlarımız yani o anınki olanaklarımız buna çok meydan vermedi açıkçası. Bu birazcık da para gerektiren bir iş ve biz bunun sponsorluğunu, desteğini alamadık. Ne yapıyorlar biliyor musunuz o enstitü? Bir şeyin, ürünün reklamını yapacak değil mi? Atıyorum. X diye bir ülkede. O X ülkesine gidiyor o ürünün reklamını alan firma, müzisyenlerini, sosyologlarını, matematikçilerini, bilgi işlemcilerini, tarihçilerini, bir ekip böyle 9-10 kişilik bir ekiple oraya gidiyorlar. Önce o ülkenin tarihini araştırıyor, toplumsal yapısını ilgili şeyle araştırıyor. O anki müzik beğenisini araştırıyor. Anketler, araştırmalar, şunlar bunlar. 6 aylık, 1 yıllık falan bir çalışmanın arkasından o ürün için 1 dakikalık bir reklam filmi çekiyorlar. Milyon dolarlar konuşuyor işin içinde tabii. O enstitü inanılmaz işler yapıyor. Biz bunu Türkiye'de yapalım dedik ama olmadı. Şimdi bu müzik beğenisi yani bir ailenin içerisinde başlayıp da bir gecekondu mahallesinde başladı. Ben o zaman bağlama düşkünüyüm, bağlama tutkunuyum. Neşet Ertaş'larla başladı. Benim babam bana bağlamayı Neşet Ertaş çalmam şartıyla almıştı ortaokulu bitirdikten sonra. İlkokulda mandolin ama bizim asıl müziğe başlayışımız mandolindir.
Bizim kuşak öyle, mandolin kuşağı.
Tabii, mandolin kuşağı. Ve o mandolin var ya o kadar önemlidir ki Türk müzik yaşamının gelişmesinde. Kim düşündü ve kim onu müfredata yani eğitim koyduysa hayatta ise şey Allah uzun ömür versin, öldüyse de Allah rahmet Allah eylesin. Rahmet yani çok değerli bir iş yapmış zamanında.
Sonra blok flüt falan oldu değil mi?
Blok flüt oldu falan. Tabii o çok ilerleyemedi.
Evet, ilerleyemedi.
Ben o mandolinle başladım. En azından şunu öğrendik biz. Ben mandolinle oynarken kendim de bir şeyleri bulabileceğim gerçeğini gördüm. Hı hı. Bir müzik aletini çalabileceğimiz. Bu inanç işte hangi şeyde olursa olsun bir şeyi yapabilirim ben inancı aslında yapmanın başlangıç noktası oluyor. Kesinlikle. Biz ondan sonra babam ortaokul bitirme şey olarak bağlama aldı bana Neşet Ertaş çalmam
bitirme
şartıyla.
Hediyesi.
Bitirme hediyesi. Ben bağlama sonra liseyi bitirme hediyesi olarak da gitar. Hep ama dönem dönem dikkat ederseniz o bizim o dönem lise bitirme döneminde mesela artık gençlik yılları ve böyle işte Barış Manço'lar, Cem Karaca'lar, Üç Hürel'ler falan yani ortalıkta böyle şarkıların işte namus belasının falan şey yaptığı
Anadolu rock.
Anadolu rock
yine falan. Anadolu kökenli tabii, müzikler.
Tabii bize yabancı da değil ama evet. Rock unsurları da var gençliğimizde.
Ne kadar önemliymiş
de
aslında. Tabii, ne kadar önemliymiş.
Hep onların üstüne işte biz gittik. Evet. Daha sonra bizim o yaptığımız işlerde de onun düşünsel altyapısında biz tabii şeyden etkilendik. Yeni Türkü olsun, Yağdaş Türkü. Biz Yeni Türkü'den etkilendik ama Yeni Türkü'de mesela o dönem onların söyleşilerinden İnti İlema Enmani diye bir grup olduğundan haberdar olduk. Daha sonra onların bir düşünceyi temsilen müzik yaptıklarını, daha sonra bir müziğin aslında bir düşüncenin ifade aracı olabileceğini, sanatın aslında bir ifade aracı olduğunu, toplumsal anlamda da bireysel anlamda da bir ifade aracı olabileceği gerçeğini gördük. Medyanın yani iletişim ortamının çok güçlü bir parçası olduğunu gördük. Bunun üzerine gide ondan sonra bir baktık ki bu bizim kendi eğitimini aldığımız ve üzerinden hani para kazandık, para kazanacaktık, mühendis olduk ya.
Tabii.
Onların önüne geçtiğini gördük. Ben üniversitede öğrenciyken, ikinci, üçüncü sınıftayken konserlere başlamıştım. Solo bağlama konserlerine. Ya da grubumuzla mesela Çağdaş Türkü'yü rahmetli Eftel Küçük'le beraber kurduğumuzda bir düşünsel altyapısı vardı onun. Yani bir eğlence müziğin sektörün bir parçası olmak üzere değil, düşüncelerimizi aktarabilmek, paylaşabilmek adına böyle bir şeyler yapmıştık ve bir ideolojik altyapısı vardı, bir düşünsel altyapısı vardı. Bu asıl beni asıl çeken tarafı da bu oldu. Öyle bir bağladık ki kendine o dipsizde bir kuyu. Tabii Ekrem ki. Hocam biliyorsunuz. Evet, evet. Dipsiz kuyu. Girdiğiniz zaman daldıkça dalıyorsunuz, daldıkça dalıyorsunuz. Sonra ben yok. Şimdi mühendislik okuduğum yılları doğrusunu isterseniz bir kayıp olarak görüyorum. Keşke ben bir müzikolog yani müzik sosyoloji okuyabilseymişim. Ama o sosyolojiden para kazanılmıyor ki biz biliyorsun Anadolu'da üniversitelere meslek sahibi olup statü değiştirmek üzere geliniyor. Taşra'dasın, yoksul aile çocuğusun. Tek şansın var. Okuyup bu statüyü kırıp sınıf atlayabilirsin. Ya da o sınıfta baban gibi devam edersin. Taşra'da, gecekondu mahallelerinde zaten bilimin eğitimin amacı bu. Ama biz ODTÜ'ye geldikten sonra işler ilerleyip biraz da kimliğimizi bulunca bu işin böyle olmadığını ve sanatın aslında bir iletişim ortamının önemli bir araç olduğunu görünce bunun üzerine gittik. Dolayısıyla dipsiz kuyuya dalmış olduk ve de çıkabilen aşk olsun. Ne sen sor ne ben söyleyeyim dedikleri de bu işte.
Benim 43 yıl oldu.
Değil mi?
10 yaşında gözümü açtım konservatuvar. Öncesinde mandolin malum maceramız. Evet. Mandolin ve keman maceramız. Belki hala bitmiyor bitmeyecek. Hatta işim görevim bitmemesini sağlamak. Yani yeni kuşaklara bunu aktarmak. Öğretmenim.
Çünkü. Ama ne güzel bir şey yani. Ben hayran aslında sana da gıpta ediyorum çoğu zaman. Şimdi konservatuvarda sen bölüm başkanı mı oldun?
Evet.
Bölüm başkanı.
Bölüm başkanıyım. 22
güzel ya,
yıldır
vallahi.
Bölüm başkanıyım.
Harika ya.
Ama asıl görevim öğretmenlik, klarinet hocalığı.
Tabii.
Bir gün tabii laftan lafa geçiyoruz ama bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Bir düşünüre sormuşlardı. Buradan selam olsun Şahin Yenişehirlioğlu. Öğretmen kimdir demişlerdi. O da öğretmen insana hayatı öğreten demişti.
Tabii.
Peki meslek dediler. Mesleği her yerden öğrenebilir bir biçimde. Ama öğretmenin asıl görevi ona hayatı öğretmektir demişti. Buradan yola çıkarak bunu ben kendime çok önemsedim ve kendime yol olarak aldım bunu.
Çok güzel.
Dolayısıyla şu anda klarinet keza sizin yaptığınız iş, keza eşimin yaptığı iş benim için bireye o iş hayatın neresinde nasıl oturmalı?
Evet, evet, evet.
Bunu öğretmek diye tabii. Düşünüyorum.
Tabii, tabii.
Her neyse
bakın,
benden konuşmayın.
Tabii Ekrem Hocam sohbet ediyoruz. Tabii. Şimdi bakın ben çok üniversite giriş sınavında çok iyi bir puan alan benim Cuma Havası'nda Deneme Uç Kamp Komutanlığı'nda Harp Okulu girişinden sonra beraber uçtuğum Ulalı hemşerim. Şimdi Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot Ceyhan'ın oğlu. Yanık kaptanın oğlu. Üniversitede çok iyi bir sınavda puan aldı. Şimdi öğretmeni lisedeki Boğaziçi'ni önerdi diye Boğaziçi'ne gidecek. Ben de mühendislik okumak için Boğaziçi'nin işletmeyi eyvallah öğrendim ama ODTÜ daha uygun. Biz ODTÜ'lüyüz ya. Hı hı. Ben ODTÜ'ye çekmeye çalışıyorum. Öyle başarılı bir öğrenci. Sonra biz bir dekanımız vardı. Mustafa Tokyay, Mühendislik Fakültesi dekanımız. Hı hı. Onu görmeye gittik bir pazar günü. O da evini boyuyormuş böyle karı koca boya kıyafetleri içerisinde filan. Şaşırdılar da bir dekan niye başkasına boyatmıyor, bir kendi boyuyor filan diye. Bu arada konuşurken Mustafa Hoca'nın çok güzel bir sözü vardı. Dedi ki Boğaziçi Üniversitesi de çok değerli bir üniversite. Hiç kuşkumuz yok. O şeye üretime dönük bir mühendis yetiştiriyor. Çünkü sanayiyle onlar şeyle iç içeler İstanbul'da. Hı-hı. Sanayiyle iç içeler. Hı-hı. Ama biz burada bilim adamı yetiştiriyoruz. Hı-hı. Dedi. Yani farklı bir aradaki şey ikisi.
Tabii ki.
Ben onun için sizin yaptığınız şeyi o gözle dinledim ve onun için arada yani olağanüstü bir şey yapıyorsunuz. Hele bizim şeyde dönemimizde ve toplumumuzda sanat öğretmeni olmak kadar kutsal olduğunu düşündüğüm bir iş yok. Çok önemli
çok
bir iş yapıyor.
Çok geliştirici ve öğretici bir şey. Yani tabii. Hocalık da hocaya da birçok şey katıyor.
Biz
yani.
Birlikte öğreniyoruz.
Evet, birlikte öğreniyoruz.
Tabii, tabii, ama tabii. Baktığınız zaman zaten tarih öncesinden bugüne atölye tipi eğitimlerde sanattı, felsefeydi. Esas olan nedir? Usta çırak.
Tabii.
Dolayısıyla bunun kutsiyeti tartışılmaz diye düşünüyorum. Ustanın görevi nedir? Bizzat o işi yapan insana usta denir. Ve de o işe hizmet eden bir sürü insan yetiştiren, oraya servis eden insana usta denir. Yani iki tane önemli ölçüsü var. Tabii. Ve bu çok çok önemli. Şimdi buradan şeye geçmek istiyorum aslında. Öğretim yıllarınızda ODTÜ'de bir de bir harp okulu macerası var. Bunu şimdi mi söyleyelim yoksa
olur,
araya
olur.
Bir müzik o güzel sesinizden bir
yani,
türkü mü?
Hazır açmışken
evet bir harp okulu bunu var sonra mühendislik yani tekrar ben, falan oraya
evet, şimdi
belki
bakın.
Dinleyicilerimiz bunu bilmiyorlardı.
Biz dedim ya benim babam taş ocağı kireç ocağından emekli, annem de ilkokul ademeliğinden emekli, o dönemlerde çalışıyorlar. Biz de Gecekondu Mahallesi, düşlerimiz koşullarımıza uygun düşlerdir. Hani bugün ben bulunduğum yeri düş diyemezdim bile açıkçası. Bizim düşlerimiz neydi? Ben pilot olacağım diye yetişiyordum. Çünkü buna el veriyor koşullarımız. Onu da kazanabilirsek tabii. Çok zor harp okulu sınavlarını kazanmak.
Evet.
Ben kazandım o sınavları ve liseden itibaren aslına bakarsanız gidemedim. Gidebilsem Kuleli'ye gidecektim. Olmadı. Yani o dönem başaramadık açıkçası. ODTÜ boykota girdiği sene ben harp okulu sınavlarına gitmeye karar verdim. Ne zaman açılacağı belli değil okulu. Doğru. Bir de söylenti var, okulu kapatacaklar, buraya askeri okulu yapacaklar diye bir söylenti çıktı. Korktuk, ODTÜ kapatılacaksa benim ne işim var o zaman, ben askeri okula gideceğim. Girdim harp okulu sınavlarına, kazandım. 78'de Cuma Havası'nda bugün Andan Menderes Havaalanı olan yerde ben T-41 uçağında
uçmaya başladım. Bunu niye soruyorum? Çünkü ben de hastasıyım uçuşun.
Öyle
evde
mi?
Sürekli flight simulator yapıyorum. O yüzden bu hobinizi şu anda hobi tabii ki. O zaman
tabii.
Olsaydı mesleğiniz olacaktı. Hala bırakmadığınızı bildiğim için soruyorum.
Tabii yok.
Ben
zaman
de çok ilgili olduğum için.
Evet, yanımda birisi olmak kaydıyla.
Sizin en büyük tutkularınızdan
zaman, zaman,
biri.
Tabii. Ben yukarı çıkıp bazen 2000 metrede, bazen burada oluyor özel şeyde okulları var. Uçuş okulları.
Evet.
Orada benim arkadaşlarım olanlar da var. Onlarla beraber çıkıyoruz. Böyle bir saat ben yani 6 ayda bir senedir bir saat çıkayım yukarı 2000 metrede şöyle bir dolaşayım birazcık meydan turu dalıverem çıkıverem 1-2 ondan sonra yetiyor.
Benim de var öyle iki denemem.
Öyle mi?
Evet.
Yetiyor. Böyle bir bakın konservatuvardan mezun benim böyle bir bu işler için biraz da çatlak olmak lazım. Yani
evet.
Normal dışı bu evet. işler çünkü. Normal dışı davranışlar bunlar. Öyle bir kardeşim var, konservatuvardan mezun ve çok yakışıklı bir olan. Kim biliyor musun? Alp Emre Kököz. Duymuş olabilirsiniz.
Ya, duydum. Evet.
Alp Emre'yi. Alp Emre çok sevdiğim bir kardeşim benim. Fakat onun da şimdi 1.90 küsur Boyu var 2 metreye yakın. Aynı zamanda bu Akut'un da aktif üyelerinden biriydi buradayken. Bu konservatuvar mezunu. İşte dizilerde oynadı, bilmem ne oynadı, başroller oynadı falan. Fakat kesmiyor olanı. İçinde İlla yok. Uçacak. Tabii. O harp okuluna girememiş. O boydan kaybetmiş zamanında. Savaş pilotu olamadı ama uçmak istiyor. En sonunda ya tamam dedi. Atladı Amerika'ya gitti. Amerika'da şimdi çok zor koşuyor. Hem çalışıyor hem pilot okuluna gidiyor. İşte biri uçtu, bir iki işte bir yerlerde uçuyor gene. Şimdi kısa mesafe başladı uçmaya. Şimdi bir üst şeyi alabilmesi için lisansı, Türk yani ticari uzun uçuşları da uçabilmek için bir lisans da alması lazım. Tabii. Onun için de para lazım. Kursa gitmesi lazım falan. Onu başarmaya çalışıyor. Ben bu kadar azmedip de başaramayacağı ihtimalini düşünemiyorum. Başaracak, gelecek ve bence o işi yapacak.
Var bizden. Oyuncu arkadaşlarımdan var. Biri de operacı arkadaşım var. Birisi bayan pilot yani.
Çok güzel.
Oyunculuğu bitirdi. Sonra İstanbul'a gitti. O da birkaç diziden sonra pilot olmaya karar verdi. Bunu gerçekten mesleğine çevirdi yani. Meslek olarak uyguluyor. Ve yine opera bölümünden sevgili Özgür var. O da aynı şekilde.
O da uçuyor mu şimdi? Uçuyor.
Uçuyor.
Bizim, bu böyle bir evet. hastalık.
Bizim Obua bölümünden mezun.
Evet.
Çocuğumuz, arkadaşımız. Babası zaten havacı pilottu. Obua'yı bitirdi. Çok da iyi obuacıydı. Ama pilot olacağım dedi. Yani bu nasıl bir aşk?
Başka bir şey. Evet, başka bir şey. Çok yani başka bunun şey. Tarifi mümkün yok. Değil. Evet, evet. Bunun mantıklı bir açıklaması da yok.
Yok.
Yani bu delilik bu. Başka bir delilik. Bakın delilikten yanlış anlaşılmasın diye ben çok özür dileyerek hemen araya gireyim. Bu delilikle ilgili kısaca bir şey anlatmak isterim izniniz varsa. Vaktimizde varsa. Şimdi sabah erken saatler Bakırköy Akıl Hastanesi'nin önünden geçen o yolda süratle bir araba işe doğru gidiyor İstanbul merkeze doğru. Ama acele de işi demek ki. Fakat daha arka lastik patlıyor. Zor kontrol ediyor. Duruyor. Tam böyle akıl hastanesinin önünde gelince arabayı durduruyor. Kenara çekiyor. Stepne çıkarıyor. Bijonları koyuyor yere. Stepneyi takıyor. Tam bijonları alacak. Yandan geçen arabanın rüzgarıyla bijonlar hayda kanalizasyona. Eyvah! Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? İşim daha daraydı. Hay Allah. Bu arada bir hasta akıl hastanesi akıl hastası o da telde bunu seyrediyor. Pişt demiş. Dönmüş bakmış şimdi akıl hastası. Ne var lan? Bir gel demiş buraya. Ya git Allah aşkına seninle mi uğraşacağım? Zaten sinir burnumda canım şey. Hey Allah'ım ne yapsam ne yapsam? Pişt. Ya ne var kardeşim? Ya bir gel demiş ya. Allah Allah tövbe ya Rabbim ya bu nasıl bir gün tövbeler olsun ya. Hay Allah taksi durdurmaya çalışıyor otostop yapıyor hiç kimse duymuyor herkes işine gidiyor trafik hızlanmaya başlamış. Allah'ım ne yapacağım ben pişt.
Yine.
Israrla. Peki lan demiş ya peki ya kardeşim geldim ne var? Diğer üç tekerlekten birer bijon sök. Simetrik olarak tak 2 kilometre ileride bir benzinlik var. Orada da bijoncu var. Eksiklerin oradan tamamlarsın demiş.
Ya.
Hangisi deli? Ana. Hangimiz deliyiz acaba?
Ana! Ya bir taraftan söküyor ya bir taraftan da hay Allah senden razı olsun kardeşim. Diyor ki iyi de senin bu akılla burada ne işin var kardeşim ya?
Fazla olduğu için olmasın.
O da diyor ki deli olmak başka şey, aptal olmak başka şey.
Ya.
Of muhteşem.
Çok güzel.
Çok güzel.
Çok
bu
güzel.
Muhteşem sohbeti neyle kesin? Bir başka Türk. Delilik. Bir başka delilik. İnsanoğlunun tarihi boyunca ve bitmeyecek olan deliliği.
Bitmesin
müzik
de. İnsanoğlu var oldukça o da var olacak.
Keselim bu sohbeti.
Tabii.
Bir küçük ara. Güzel sesinizden.
Sandık üstünde sandık, aman efeler yandık. Düşünmeden söz verdik, biz sizi bir adam sandık. Çevresi saçaklı, İşte geliyor elleri bıçaklı. Düşünmeden söz verdik, biz sizi bir adam sandık. Çevresi saçaklı, İşte geliyor elleri bıçaklı. Samanlık dolu saman, aman efeler aman. Ellerimiz kınalı, düğünümüz ne zaman? Çevresi saçaklı, İşte geliyor elleri bıçaklı. Ellerimiz kınalı, düğünümüz ne zaman? Çevresi saçaklı, İşte geliyor elleri bıçaklı.
Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık.
Eyvallah, sağ olun, çok teşekkür ederim.
Ege, muhteşem Ege türkülerinden bir tanesiydi. Evet. Sevgili Tolga Çanlar'dan dinledik. Üstadım, siz daha çok şöyle mi düşünülüyor? Soru, yöresel demeyeyim de Ege bölgesi türküleri okuyan bir sanatçı. Ama ben biliyorum ki Ege dışında da Anadolu'muzun zaten her bir tarafında çok çok çok güzel türküler var. Hı hı. Ama daha çok Ege söylemekle birlikte Anadolu'nun hemen her tarafından türküleri konserlerinizde yapıyorsunuz.
Tabii tabii. Yani Anadolu zaten böyle bir öyle bir miras var ki, öyle bir birikim var ki şeyde. Yani bölgeler arasında ayrım yapmak diye bir şey olamaz. Yani bu mirasın tamamı bize ait.
Evet.
Bir de öyle bir elek var ki, tarih denen bir elek. Bundan daha büyük bir eleştirmen olamaz. Evet. Tarihten daha büyük bir eleştirmen, tarihten daha büyük de bir sınıflandırmacı diyelim ona. Olamaz. Eğer tarihin sayfalarının arasına karışması gerekiyorsa bir şey, eleğin altına düştüğü anda bitti. Hı hı. Yani o öyle bir süzgeç ki onun üstünde kalanlar da işte bizim miras dediğimiz onlar. Hı hı. Aslına bakarsanız. Hı hı. Olağanüstü bir birikim var ve ben yani bir Erzurum'un atabarını, bir Erzurum'un türkülerini, bir Elazığ türkülerini, bir Barak yöresini, bir Güneydoğu türkülerini, Karadeniz'i, Edirne'yi,
Bozlaklarımızı,
Bozlakları, Orta Anadolu'yu
Neşet
nasıl ayırabilirsiniz? Yani
tabii ki.
Torosların muhteşem hoyratlarını. Yani bu ya müthiş. Ben tam bir türkü delisiyim. Anadolu ama türküleri sadece şey olarak görmüyorum. Yani bir eğlence aracı olarak hiç görmedim zaten.
Müziğin
hep bir sürü
ifade
ürünleri
var. Tabii.
Yaşanmış hepsi.
Tabii.
Değil mi?
Bizim tabii efendim, hem mikro tarih. Şimdi eskiden tarih dediğimiz şey hep egemenlerin tarihi, yenenlerin tarihi. Ne olurdu? Padişahların ya da imparatorların ya da hangi ülkeyse onun işte voyvodalarının yok bilmem nesinin yanında tarihçileri var. Evet. Adam savaşa gidiyor, tarihçisini de götürüyor yanında. Tarihçi habire not oluyor. Ama hangi gözle? İmparatorun gözüyle, hı-hı, padişahın gözüyle ya da şey, yenenlerin tarihini yazıyorlar. Hı-hı. Ezenlerin tarihi. Halbuki türkülerdeki tarih bizim tarihimiz. Hı-hı. Yenilenlerin, ezilenlerin tarihi.
Hı-hı. Evet.
Yani bunun için de ben Anadolu insanının acısını, sevincini, coşkusunu, ibadetini, her şeyini, inançlarını türkülerde buluyorum. Bu nedenle Anadolu'da türkülerde bulduğum Anadolu insanını da emin olun her şeyiyle çok seviyorum ben. Bana ifade ettiği şey bu nedenle eğlence ötesi bir şeydir. Hayat tarzıdır. Yaşama biçimi diyorlar ya. Hı hı. Yaşama biçimidir. Yaşama biçimi. Benim üstünde durduğum şey de bu. Bu nedenle türkülerimizin bazı albümlerin adına sen türkülerdesin dedim. Eğer mikro tarih anlayışı, lokal tarih anlayışı ki artık egemen olan budur bugün tarihçi tarih şeyine yazma tarihçilerin şeyine düşüncesine hakim olan budur. Mikro tarih. O da halk edebiyatı, halk edebiyatı, maniler, halk türküleri. Mikro tarih orada, gerçek tarih orada. Siz istediğiniz kadar çarpıtın. O halk kendi dilinde anlatmış onu zaten. Pir Sultan ne yaşadı yıllar önce? Onu zaten türkülerde şeylerde görüyorsun. Kurtuluş Savaşı'nda ne oldu? Ege türkülerinde görüyorsunuz zaten. Yani bunun için de ben bu işin bu yanıyla da çok ilgiliyim açıkçası.
Yaşanılan acılar, tabii, mutluluklar bunun hepsi içinde türküler, konu olmuş.
Tabii türküler bizim için eğlence dışında.
O yüzden mi biraz önce hikayenizi anlatırken müzik macerasının nasıl başladığını sorusuna cevabınızda liseden sonra babanızın gitar aldığını söylediniz.
Tabii.
Daha sonrasında kaldık. Bütün bunlar ağır bastığı için mi saza devam ettiniz? Niçin
şimdi
gitarı
tabii
geleneksel
ben ufak da olsa gitar bir miktar çalıyorum. Şimdi oğlum çalıyor. Biz gitar ama oğlumla bir şeyler yapıyoruz ama.
O tarafa bakın, da yönelebilirdiniz.
Tabii yönelebilirdi ama ben gitarda mesela çok duygulanmıyorum çalarken. Duygulanıyorum tabii. Çok güzel kendi bestelerimizi de zamanında çalıyoruz ama. Ben bağlamada çok daha başka. Kendimi kaptırıp gidiyorum. Ya onun yarattığı dünya başka. Ben mesela Çaykovski'yi de çok seviyorum. Efendim Rubinstein'i de çok seviyorum. Şeyleri de Brahms'ı da çok seviyorum. Oturup dinlerim hepsini ama burayı da dinliyorum. Aklımla
gerçek
dinliyorum.
Gerçek sanatçı gerek müzisyen. Zaten yanlı olamaz müziğe karşı.
Tabii.
Bütün müziğin batısı doğusu da olmaz.
Duygulanmıyorum mesela. Çok yoğun bir duygu hali yaşamıyorum. Ama Neşet Ertaş dinlerken başka bir şey oluyorum ben. Anlıyor musunuz? Anadolu'yum ben dedi Ahmet Arif'in. O işte. Biz kendimizi orada bulduğumuz için şeydir. Bakın ben müziğin bizim için aynı zamanda devam ettiğimiz süreçte neden müzik yaptık? Neden şeyin asıl cevabı şurada. Müziğin aslında bir iletişim aracı, bir ifade şekli olduğunu öğrenince biz şeyi de keşfettik. Dünyada böyle sanatçıların olduğunu keşfettim ben. Her ulusta bu şeyi kapsayan, kavramı kapsayan o akımın öyle bir akım var olduğunu öğrendim. Yani kendi öz kaynaklarından hareketle kendi melodi birikimi, kendi müzik birikiminizi, Anadolu müzik birikimini, halk müziği, klasik Türk müziği ne derseniz deyin. Onu temel alıp onun üzerine çağdaş müzik anlayışı şey birikimini, standart ve müzikal standartları kullanarak bir birleşime varan bir akımın olduğunu öğrendik. Ona da New Song Movement Türkçe çevirisi işte yeni türkü. Çağdaş türkü. Bizim isimlerimiz oradan gelir aslında. Onun çevirisi olarak. Nedir bu? Üçüncü dünya ülkelerinde çıkan. Asıl Güney Amerika'da Intilimani, Kualapion gibi gruplar. İşte bizim Yunanistan'da Hacı Dakis, Theodorakis gibi. Onları hep şey aldılar. Birbirlerini çoğaltarak giden bir müzisyen grubu. Şeyde, işte İrlanda'da Sinéad O'Connor'lar, efendime söyleyeyim. Beatles da bunun içine dahil aslına bakarsanız. Burada çok enteresan bir şey var. Intilimani, Güney Amerika'yı İspanyollar istila ediyorlar ya. Yerli halk katlede gidiyorlar. Yerli kültürü, o güzelim İnka kültürünü darmadağın ediyorlar. Yerli halk karlı dağlara kaçıyor, Ant dağlarına. İspanyollar sıcak memleket insanlar olduğu için karlı dağlara çıkamıyorlar, Ant dağlarına. Dolayısıyla da Şili kendi müziklerini orada yaşatıyor. Bir gün Sergio işte bu Intilimani grubunun üyeleri ya bizim asıl Şili müziği, öz müziğimiz nedir acaba deyip arabaya çıkınca Ant dağlarında buluyorlar o yerli gerçek Şili müziğini. Onun için adına Intilimani koyuyor grubunun adına. Ant dağlarının güneşi demek.
Çok güzel.
Ben de şimdi yeni bir projenin peşindeyim. Biz de bu gruptan etkilendiğimiz için biz de kendi öz kaynaklarımızdan hareketle yapmaya çalışıyoruz bu tarzımızı. Bizim çağdaş türküye, çünkü oradan hareketle yapılmış şeylerdir. Ben de şimdi yeni projeler geliştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde artık benim bir 4 yıllık bir sanata ara verme sürecim vardı. Şimdi tekrar aktif bir şekilde
milletvekilliği döneminiz var.
Evet. Ne yazık ki ben o 4 yılı sanat adına kaybettim ama bu arada başka işler yaptık. Tabii olumlu ki işler yaptığımızı düşünüyorum. Ben o şeyin projenin adını da bu Nintilimane'nin Ant Dağları'nın Güneşi kavramını çok önemsediğim için de Torosların Güneşi adını verdik. Verdim o projenin adına. Eğer daha önce de bir iki ben köşe yazısı yazmıştım. Bir iki ben bir gazetede köşe yazıyordum yıllarca Bir Gün Gazetesi'nde. Oradaki bir yazımın başlığı da odur. Torosların Güneşi diye. Daha sonra biz bunu geliştirdik ve hakikaten Toroslar'da o yörük kültürü, o Anadolu kültürü çok başka bir şekilde izole edilerek yaşanmış. Çok saldırıya uğramış Anadolu kültürü. Bizim öz kültürümüz, kendi kültürümüz dediğimiz şey o kadar çok saldırıya uğramış ki bunun en iyi şeklini yoz yabancı kültürler adını verdiğimiz kültürlerdir onlar. Her yabancı yoz değil. Ama yoz yabancı diye altını çizerek söylüyoruz. İşte bugün arabalarda giderken taksilerde ya da bazı taksilerde dinlemek zorunda kaldığımız o nevdüğü belirsiz müzikler. Onlar ne yazık ki. Arabesk deniyor. Arabesk çok iyi bir Arap süsleme sanatı olduğu için arabesk adını kullanmak istemiyorum. Soysuz bir müzik. Çok soylu olmayan, çok temeli olmayan sadece insanları intihara kadar götürebilecek bir hastalıklı şeyin ürünü olduğu için de arabesk demiyorum adına. Başka bir şey o.
Arabesk, başka bir şey tabii.
Tabii yapan çok, çok güzel, değerli müzisyenler var. Orhan Gencebay gibi. Onları ayırarak söylüyorum.
Burada albümlere, hatta bir yerde de böyle tarihin bir yerinde o albüm sayesinde yolumuzun ilk çakıştığı yer olan Çağdaş Türkü. Bekle Beni albümü ve diğer albümleriniz.
Ya.
Sayısını şu anda sayamıyorum. Ben bir sürü albümünüz var.
Çok oldu ya. Ben de sayamadım.
Ben bu arada Çağdaş Türkü'den önce de Yeni Türkü Ankara'dayken 5-6 yıl onlarla birlikte çaldım. Çalmıştım. Onların albümlerinde çalmıştım. Evet. Daha sonra yolumuz kesişti. Çağdaş Türkü'de birlikte çalışmıştık. Ne güzel günlerdi. Ya. Günler çok çabuk aktı geçti. Şu anda aramızda olmayan arkadaşlarımız var. Oradan da onlara da buradan.
Erkan Evuban gibi, evet, Bahadır şey ama Bahadır Allah'ın Eftal Küçük gibi.
Evet, buradan rahmet diliyorum. Işıklar içinde uyusunlar.
Aynen.
Albüm çalışmaları var mı önümüzdeki zamanlarda?
Var. Devam ediyoruz. Ben en son işte daha önce yaptığımız hazırlıkların devam olarak Okan Murat Öztürk sağ olsun. Ben meclisteyken o devam etmişti. Ben gidip sadece okudum üzerine.
Bir, selam en olsun son, Okan kardeşimize.
Evet. Bir albüm çıkarmıştık. Nesini söyleyeyim diye en son onu yapmıştık. Ondan sonra mecburen ara verdik bir süre. Meclis çalışmaları ağır bastı. Şimdi o dönemden biriken yapamadığımız çalışmaları şimdi bütün hızımla ben sanata yönelmiş durumdayım
çok
yine.
Çok güzel, çok sevindirici.
Evet, konserlere de başladık. İşte bir, en son Bursa'da mesela bir Mali Müşavirler Odası'nın düzenlediği bir etkinlikte kendim o kadar iyi hissediyorum ki sahnede.
Değil mi?
Ya bu başka öyle, bir şey ya öyle, sanat. Evet, o bir şey. İçine girdiği zaman insanın böyle kıp kendim orada çok mutlu. Oradaki Tolga Çandar'ı ben çok seviyorum sahnedeki. Gündelik hayattaki Tolga. evet. Gündelik hayattaki Tolga Çandar'la benim sıkıntılarım var. Yani bazı uyumsuzluklarım var, anlaşamıyoruz onunla. Ama sahnedeki Tolga Çandar'ı çok seviyorum. Ben onunla ikisini bir araya getirmek için şimdi çok yoğun bir işte 4 yıllık süreci de açığı da kapatabilmek için çok yoğun çalışıyorum. İşte sabahları erken kalkıp 5 gibi 5.30 gibi kalkıyorum. Ben zaten çok erken kalkan bir adam ama şimdi ciddi 5.30'u geçirmiyorum. Yani 6'ya kalırsa çok nadirendir. Kalkıp sporuma gidiyorum. Mutlaka her gün spor yapıyorum. Hayatımdaki bütün oğlum zaten sigara içmezdim. Şimdi zamanımızdan mesela önemli bir bölümü çalan gece masa sohbetleri vardır mesela. Alkol tamamen kaldırdım hayatımdan. Yeter ki 4 yıllık açığı kapatıp aktif bir şekilde çok keyifli bir şekilde şeye dönelim. Sanatsal üretime, çünkü sanatsal üretim sadece duyguyla değil beyinsel birikim ve sağlam kafayla ve zinde kalarak yapılabilen bir şeydir. Siz çok iyi biliyorsunuz, öğrenci yetiştiren bir insan olarak. Daha önce benzetmeniz çok güzeldi, dışarıdaki biraz önce salondaki benzetmeniz. Sporcu gibi yaşamak lazım. İyi bir sanatçı olabilmek için. Aynen. Mutlaka sporcu gibi yaşamak lazım. Sporunuzu yapacaksınız çünkü bedeninizi kullanıyorsunuz, parmaklarınızı kullanıyorsunuz. Dinç olmak zorundasınız. Sporcu nasıl yaşıyorsa, sigara yok, içki yok, bilmem ne yok, şu yok, düzenli uyku vesaire. Ancak düzenli okuma. Hı-hı. Mesela okumak zor. Günde en az 2 saat, 3 saati ben okumaya ayırıyorum şimdi. Bunu yapamadık maalesef bu 4 yıl içerisinde ama başka işler yaptık. Onu bir kayıp olarak görmüyorum.
Asla.
O da onurlu bir işti.
O da bir onurlu ve çok
üstümde de onurla taşıyorum her zaman. Ama sanatçı olarak ben 4 yıl ara vermiş gibi görüyorum. Şimdi o açığı kapatabilmek için de büyük bir şeyle çalışıyorum. Hızla. Sizinle yaptığımız o Çağdaş Türkü dönemi benim çok büyük bir altını çizerek söyleyeyim. Çok büyük bir keyifle algıladığım bir dönem. Çünkü aynı zamanda benim için okuldu o. Hı hı. Okul yani usta çırak ilişkisiyle çok iyi müzisyenler vardı çevremizde. Erkan Oban gibi, sizin gibi.
Rahmet olsun. Sağ
Allah rahmet eylesin. Eftal gibi. Olur, işte rahmet. Müjdat Akgün, onun emekleri asla şey
gece
yapılmaz.
Gece gündüz stüdyosunda.
Evet. Hafta sonları biz yani inanılmaz bir şey bırakır gelirdi ve çok gelişmemize çok ciddi katkıları oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Onun için ben o dönemi çok önemsiyorum ve dikkatli biliyorsunuz o albüm çıktığı andan itibaren inanılmaz. İki albüm vardır bizim hayatımızda. Birisi Bekle Beni, birisi Türküleri Ege'nin. İlk albümler kaslı kavurdu. Evet.
Hala Türk, konuşuluyor.
Tabii. Hala, Türk tabii. Müzik yaşamını...
Hala Bekle Beni albümü.
Türk müzik yaşamını, bugün popüler kültür müzik yaşamını etkileyen ve belirleyen çalışmalardır.
Ne
bugün
mutlu.
Dünyaca ünlü sanatçılarımız çıktılar Çağdaş Türkü'nün Bekle Beni albümüyle büyüdüklerini ve müzik yönelimlerini onu referans alarak belirlediklerini söylediler. Sevgili Haluk Levent mesela Asidi kapağında yazdı. Türkülerimizden ve Türkçemizden korkmamayı bize öğreten ya. Timur Selçuklara, Ruhi Soylara, Tolga Çandarlara teşekkür ederim diye. Bunlar bizim yaptığımız işlerin doğru işler olduğunu ve çok doğru insanlar aynı zamanda gıyabında çoğalttığını, ürettiğini, sanat birbirini üreten bir şey olursa.
Işte,
onun için de ben o dönem birlikte yaptığımız o işlerin çok büyük bir kalıcı abi kardeş gibi görürsek yıllardır görmedik mesela biz birbirimizi Ekrem'le ama Ekrem'in sesini ben nüktük Ekrem ben deyince ben tüylerim diken diken oldu. Yani kardeşimi görmüş gibiyim. Biz birlikte o üretimi yapmak çok önemliydi. Çok teşekkür ederim her zaman.
Ben teşekkür ediyorum. Şimdi benim sesimden ziyade sizin sesiniz daha önemli bu program için. O yüzden bir kez daha dinleyelim.
Bir tane daha tabii keyifle keyifle. O zaman o yeni albüme adını veren türkümüzü çalalım.
Nasıl dersiniz?
Nesini söyleyeyim canım efendim, nesini söyleyeyim canım efendim, gayrı düzen tutmaz telimiz bizim, telimiz bizim, arzu haneylesem cihana sığmaz, omuzdan kesilmiş kolumuz bizim. Arzuhan eylesem cihana sığmaz, omuzdan kesilmiş kolumuz bizim. Zenginin sözüne beli diyorlar, zenginin sözüne beli diyorlar, fukara söylese deli diyorlar, deli diyorlar. Zamane şeyhine veli diyorlar, gittikçe çoğalır delimiz bizim. Zamane şeyhine veli diyorlar, gittikçe çoğalır delimiz bizim. Serdari halimiz böyle ne olacak? Serdari halimiz böyle ne olacak? Kısa çöp uzundan hakkın alacak, hakkın alacak. Mamurlar yıkılıp viran olacak, akıbet dağılır ilimiz bizim. Mamurlar yıkılıp viran olacak, akıbet dağılır ilimiz bizim.
Sesinize, yüreğinize
çok
sağlık.
Çok güzeldi.
Sağ olun, çok
kocaman
teşekkür ederim.
Kocaman bir ses. Ve ne kadar zor değil mi? Hem enstrüman çalıyor hem şarkı söylüyor ve hiçbirinde de bir hata yok. Aynı zamanda da çok iyi telaffuz var. Yani Türkçe'yi de çok güzel kullanıyorsunuz. Aha. Her kelimeyi, konsonu, vokali hepsini duyuyorum yani. Bu çok herhalde Tolga Çandar olmanın bir özelliği olsa gerek diyorum yani.
Şimdi
çok
müzikte,
önemli değil mi? Yani sadece
bence de
şarkıyı
çok önemli.
Söylemek değil, onu gerçekten anlatmak ve duyurmak, ne dediğinizin karşılığı
yaşamak ve yaşatmak.
Elbette. Şimdi hocam da çok iyi bilir. Bizim tabii sözlü müzikte şey çok önemli. Söz müzik uyumu. Ses, yorum orada çok önemli, işte giriyor işin içine. Bir tarihte bir gazete bir araştırma yapmıştı. Bundan belki 20-25 yıl önce, yeni işte bu işlere başladık, albümlerimiz çıktı, işte Ege Türküleri çıktı, şey Çağdaş Türkü çıktı falan. O gazetedeki müzik yorumcusu araştırmış. Ve onu da yazmış. Demiş ki benim için önemli olan yorumcu, eğer sözlü müzik yapıyorsa, Türk halk müziği, Türk sanat müziği dedim. Yorumcunun ne söylediğini ben kağıt kalemi elime alıp da oturup yazabiliyorsam tamamını, o sanatçı iyi bir yorumcudur diyordu benim için. Yorumunda.
Evet.
Örnek olarak da Türk sanat müziğinde rahmetli Zeki Müren'i, Türk halk müziğinde de beni örnek göstermiş. Alın kağıdı kalemi, ne söylüyorsa
dediği
yazın.
Anlaşılır olmak.
Tabii,
ne dediği anlaşılır.
Tabii
abi,
ne söyledi. Tabii çünkü ki. Sözlü müzik çok önemli. Bunun için var değil mi?
Tabii ki.
Sözlü müzik. Tabii yani ki. İnsan sesini enstrüman olarak kullanan müzik akımları da var. Hı-hı. Ama orada ne söylediğinizin önemi yok. Söz yok çünkü. Hı-hı. Müzik sesini, başka insan sesini başka anlamlarda kullanıyor.
Hı-hı. Değişik efektler.
Efektler olarak kullanıyor. Veya işte Alciero gibi, bizim Yıldız İbrahimova gibi. Hı-hı. Sesini çok farklı biçimlerde, farklı enstrüman olarak kullanan çok önemli, çok değerli sanatçılar da var. Hı-hı. Bu başka bir şey. Ama biz sözlü müzik yapıyoruz. Evet. Ve sözle de bir şeyler anlatmaya çalışıyorsa, Türk halk müziği gibi, o zaman ne söylediğinizin anlaşılır olması, evet, çok önemli. Doğru.
Şimdi bu biraz tehlikeli bir soru olabilir. Onu çok merak ediyorum. Mesela operacılardan da türkü söyleyenler var. Hı hı. Çok başarılı olanlar da var. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Gerçekten hani opera şan tekniğiyle türkü söylemek gerçekten etkileyici oluyor mu? Doğru bir şey mi? Bu konuda düşüncelerinizi merak ediyorum.
Bakın, ben yıllarca sevgili Seza Kırgız kardeşimle birlikte çalıştık biz.
Evet.
Tek bağlama ben ve Sezar. Birçok yerde, yani Yunanistan'dan Almanya'sına, Belçika'sından Hollanda'sına kadar birçok, o kadar yerde o konserler yaptık ki. Sezar opera sanatçısı. Çok iyi bir soprano. Benim opera eğitimim yok. Biz işte tiyatrodan kalan bir diksiyon eğitimi var. Ben Otti oyuncularında oynadım bir dönem. Sonra Ankara Sanat Tiyatrosu'nun amatör oyuncular yetiştirmek üzere o zaman Ankara Sanat'a gidiyorduk. Biz işte diksiyon, intonasyon, artikülasyon vesaire gibi şeyleri orada gördüm. Ben bunun bir eğitimini almadım. Yani köklü bir eğitimini almadım ama biz tiyatrodan kalan böyle bir şey mi? Kişisel çabalar. Ama Seza meslek olarak profesyonel opera sanatçısı. Türküler söylüyor ve kendi tarzıyla söylüyor. Ben de kendi tarzımla söylüyorum. Fakat o kadar uydu ki insanlar yıllarca bunu dinlediler. Köylere gittik. Bakınız, dağ köylerine. Ege'de Denizli'nin dağ köyleri, Milas'ın dağ köyleri, Muğla'nın dağ köyleri, Aydın'ın dağ köyleri, Balıkesir'in dağ köyleri. Dağ köylerinde dahi Seza opera tarzıyla o türküleri söyledi ve o köylüler, bizim köylü kadınlarımız özellikle, Seza'yı çok sevdiler.
O söyleme şekliyle
çok etkilendiler. Bizim bakın, şu mantığa ben hep itiraz ettim. Oldum olası. Halk bunu anlamaz ya. Bakınız, asla böyle bir şey yok. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı, Plakçılar Çarşısı yani. 6. blok. Plak şirketlerinin olduğu bölüm. Orada bir takım sanatı sadece yapımcılığı bol para kazanabilecekleri bir alan olarak görüp oraya yatırım yapan, aslında sanattan zerre kadar bir şey anlamayan, asla kendi beğendikleri dışında hiçbir şeyi sanat olarak görmeyen bazı insanların yakıştırmasıdır. Halkımız anlamaz bundan. Hayır efendim, anlamayan sensin. Halkımız öyle güzel anlıyor ki.
Doğru sunulduğu takdirde anlar.
Tabii efendim, neden anlamasın? Ya. Allah'ınızı severseniz bakın. Ege, arada bir deniz var. 25 dakikalık yol. 20 dakika şeyden, bizim Kemerburnu'ndan, Akyarlar'dan, İstanköy. Yunan, şimdi Ege Adası, Yunanlıların elinde. Orada İstanköy'de, Sakız Adası'nda biz Seza Kırgız'la konser yaptık. Tek bağlama ve şey. O Yunanlar var ya, Atina'dan gelen büyük müzikologlar, işte caz sanatçıları filan, deli oldular. Söylediğimiz Türkçe söz, türkü söyledik orada Seza ile beraber. İkimiz düet yaptık. Allah'ını severseniz Atina'nın, bakın, Sakız'ın köylüsüyle Ege'nin köylüsü, bizim karşı taraf Çeşme'nin köylüsü arasında kültürel birikim olarak hiçbir fark yoktur. Hatta bizimkiler biraz daha beğeni olarak gelişmişlerdir. Çünkü İzmir'e yakındır, giderler gelirler. Oradaki aristokrat kültürü ya da şey kültürünü alırlar. Sakız öyle değil. Atina kaç metre şey, bina uçağa gitmek zorundadır vesaire. Oralara gidip opera ama o insanlar bizim yaptığımız şeyi o kadar benimsediler ki bizim dağ köylerindeki köylümüz Seza'dan hiç rahatsız olmadı. Tam aksine o kadar çok sevdiler ki bir yerde hiç unutmuyorum. Denizli'nin Beyağaç kasabası vardır. Orada Seza ile bir konser yapmıştık. Dağ köylüleri, orman köylüleri gecenin bir saatinde, sabah da işe gidecekler. Onun için belli bir saatte kesmemiz gerekiyor. Teyzeler, o yaşlı teyzeler, o köylü kadınlar oturdular. Gitmediler, uykularından ödün verdiler, feragat ettiler. Oturdular, Seza'yı dinlediler. Bir selam verdik, hadi artık yatacak insanlar, kalkalım diye. Kızım bir ikiden daha bavur ve bakayım.
Bırakmıyorlar.
Tabii bavur ve diyorum şimdi. Bağırarak söyle diyorsun. Çünkü artık ne bileyim.
Bizde operacılar da öyledir çünkü.
Tabii o, ama öyle güzel. Bizim bazı türkülerde, o Azeri ağzı türküler söyle mesela. Oralarda bağırıyoruz falan. Bağırıyor Seza. Onu Yani o kadar büyük bir şeyle bir kadından böyle bir sesin çıkabileceğine inanmıyorlar. Ve gördükleri zaman da kendileri artık kocalarını bağırıyor mu sanıyor? Niye sanıyorlar aslında? Hayata mı bağırıyor, isyan gibi görüyor? Sanat öyle değil midir zaten? Biraz da koşullarına isyan değil midir sanat? Hı-hı. Var olana isyandır sanat. Evet. Sanatın içinde vardır isyan. Tabii kurban oldum.
Tabii evet. Ki.
O zaman
bir bağıracak mı? O zaman
bağıracak mı?
Bağıracaksın ya be. Olur.
Ege'den. Madem Ege dedik, o zaman Ege'den.
Ege mi yapalım bunu?
Ama deminden beri Ege diyoruz şimdi.
Toroslardan bir tane söyleyelim. Adını da sevdiğim avşar, of beyleri. Aman da beyleri. Sana da bir vezirlik, of yakışıp durur. Abeyler of. Topla da dizginleri, of koru kendini. Aman da kendini. Karşıda düşmanların bakışıp durur. Abeyler.
Nur ol.
Kısa kestin tabii bu bey. Epeyce bir gider böyle de.
Sağlık.
Sağ ol, çok teşekkür ederim hocam.
Ne mutlu programımıza geldiniz, evet, değil mi? Evet. Çok güzeldi.
Sağ olun, hiç, sağ olun, hiç bırakmasak, hiç gitmeseniz, hiç program bitmese ama.
Çok güzeldi. Belgesel film müzikleri de yaptınız değil mi?
Tiyatro
film müzikleri de yaptınız.
TRT'ye de zamanında bir belgesel, Semra Sander. Hala TRT'de mi bilmem ama çok eski. Semra Hanım Hayat Ağacı diye bir şey çekmişti.
Evet, doğru.
Onun müziklerini yapmıştık sevgili Efter'le beraber. Sonra işte sen türkülerini söyle. Bizim Beklebeni'nin yol şeyinden Şerif Gören, sevgili Şerif Gören. Bizim Beklebeni albümünden yola çıkarak yapmıştı o filmi. Albümün sözlerinden senaryo oluşturuldu. Yani
bir de filmler var. Bir de filmler var.
Ben şeyde oynadım uzun
Ege
bir
filmleri.
Süre. Ha tabii. Şimdi o filmlerde benim albümleri kullanıyorlar sağ olsun.
O filmlerde de oynamışlığınız var.
Onlar da var. Şeyde ben oynadım ya uzun süre. Bizim Evin Halleri.
Evet.
Ya
evet,
Bizim Evin Halleri'nde uzun bir süre.
Dondurmam Kaymak.
Dondurmam Kaymak'ta küçük bir rolümüz vardı evet.
Ama çok güzeldi.
Küçük evet, ama büyük. Çok önemli bir rol o. Evet çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Gerçekten
ya, ben
doyamadık.
Ederim. Çok keyifli bir program. Evet.
Zaman uçup gitti.
Uçup gitti gerçekten. Dinleyicilerimiz de çok mutlu oldular.
Ben de özlemiştim. Çok uzun süredir bir radyo programı yapamamıştım evet. Doğrusu. Ben de çok mutlu oldum. Çok
ben
keyif aldım.
Ben hayatım boyunca unutmayacağım.
Çok teşekkür ederim.
Olduğunuz için aynı zamanda.
Sağ olun.
Evet sevgili dinleyicilerimiz bu hafta ustamız, halk müziğinin ustası Tolga Çandar, müzikte iz bırakanların konuğuydu. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte oluncaya kadar Hoşça kalın, sevgiyle kalın, müziksiz kalmayın. Hoşça kalın. Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan.